Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Konuşa Konuşa programıyla yeniden karşınızdayım. Bugün Türkiye'de siyasette anlatılan masallarla gerçeklerin iç içe geçtiği, birbirine karıştığı, gerçeğin nerede bitip masalın nerede başladığını ve bunun toplum üzerindeki etkilerini konuşmaya çalışacağız. Elbette bir konuğum var, psikanalist ve etnopsikanalist Şahap Eraslan. Şahap Bey, hoş geldiniz yayına.
Hoş bulduk, iyi akşamlar.
Bu sizinle ilk yayınımız olacak. Farklı da bir konuyu ele alacağız. Doğrudan siyaset bilimini ilgilendiren bir konu değil aslında. Bu toplumların psikolojisini, sosyal düşünce yapılarını, davranış biçimlerini etkileyen, aynı zamanda yine siyasetten yansıyan, az önce de söylediğim gibi gerçeklikle kimi zaman bağların koptuğu, masallar dünyasında yaşanan, altyapısında dini motiflerin yoğun olarak kullanıldığı bir dünyadan bahsedeceğiz bugün. İsterseniz siz biraz anlatın, nedir bu kriz dönemlerinde dinin özellikle yükselişiyle birlikte masalla toplumun gerçeklerinin birbirine karıştığı, sınırların blurlaştığı bu dönemi nasıl tanımlarız?
Şey söyleyeceğim, psikanalizde Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonrası bu vahşetin nasıl oluştuğuyla ilgili araştırmalar yaparken dikkatimizi çeken bir şey var. Kriz dönemlerinde bizim psikanalizde regresyon dediğimiz insanın kendi geçmişinde çocukluğundaki davranış biçimlerini edinmesi, dünyayı bir çocuğun dünyasıyla kavramaya çalışması demek. Regresyon dediğimiz şey, yani bu kriz dönemlerinde regresyon oluştuğu zaman insanların umutsuzlukları ve mesih arayışları, mucize arayışları da çoğaldı. Yani insanlar birbirlerinden, gelecekten umutlarını keserlerse Tanrı'dan, kutsaldan umut beslemeye çalışıyorlar. Bu arada bu halleri çocukluğulaşıyor. Çocukluğun en büyük özelliklerinden bir tanesi günümüzdeki realitenin olmaması, onların masal dünyasıyla özür dilerim, dünyayı kavramaya başlamaları. Ben de bugün şu konu anlatacağım. Türkiye'de de bir kriz var. Bu krizden ötürü toplum olarak çoğumuz regresyon durumundayız. Yani dünyayı çocuklar gibi kavramaya çalışıyoruz.
İsterseniz bu krizi birazcık açar mısınız? Yani nasıl bir kriz? Ekonomik kriz evet var ama sizin tanımladığınız kriz başka bir kriz olsa gerek. Tam olarak nasıl bir krizden geçiyoruz toplum olarak?
Bakınız şey söyleyeceğim. Dünyada şu anda bir sağlık krizi diye bir şey var. Yani bir hastalık diye bir şey var. Bunun getirdiği, yani bu krizden ötürü biz evimize geri çekilelim dediğimiz zaman tüm millet ya biz evde ne yapılacağız dedi. Yani önce işte film bakarız falan gibi kendimizi avutan filan hikayeleri bulurken onun da sökmediğini gördük. Bakınız krizle biz geri çekil, herkes evine gitsin dedikten sonra burada bize sağlık sigortaları, İşte kurumlar, belediyeler şöyle bir yazı gönderdiler. Önümüzdeki dönemde insanlar evlerine kapanacakları için aile içerisinde sorunlar çoğalacak, sosyal ve psikolojik bir kriz bizi bekliyor dediler. Televizyonlara bakanların hepsi bu sağlık krizinin bir sağlık sistemi krizini de beraber getirdiğini görüyoruz değil mi? Onu uzmanlar bize anlatıyor. Aynı zamanda ekonomik kriz olacak diyorlar. Ekonomik durgunlaşacak. Neyse o kavramlar ekonomik, ben fazla bilmem. O ekonomik alanda da bir kriz var. Bir de siyasi krizler olacak. İnsanlar nerede aç oluyorsa bir de arayışları ve siyasi krizler oluyor. Çok yönlü bir kriz olacak. Bu kriz bizde ama. Bu kriz bizde şimdi bununla başlamadı. Daha önce başladı. Yani bana göre Türkiye'deki en büyük krizlerden bir tanesi kutsalın yok edilmesiyle oldu. Bununla neyi kastediyorum? Önceleri bir şey vardı, yani kutsal vardı ve kutsala hepimiz saygı duyardık. Şimdi şey izlediniz mi bilmiyorum. Ben işte Ayasofya'nın yeniden
camiye dönüştürülmesi.
Tekrar Ayasofya'nın Türk topraklarına katılması, İslam alemine katılması töreni.
Yeniden fethi deniliyor.
Yeniden fethi. Şimdi bir bakıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz herkes buna, birileri çok sevindi, birileri çok tepki gösterdi. Bakınız Türkiye'de bizim en büyük krizlerimizden bir tanesi Bak ilk dinlerin doğuşuyla beraber kötü denilen şey tüm kültürlere birbiriyle benzerlik gösterir. Öldürme tabusu vardır, işte enses tabusu vardır, ne bileyim hırsızlık kötüdür, değil mi? Yalan söylemek kötüdür. Ya Türkiye'de ortak kötümüz yok, kötü kayboldu. Hani kutsalın kaybolmasıyla neyi kastediyorum? İşte bu, hani aynı ülkede yaşıyoruz. Yani bu ülkede yıllardır bu mazlumiyet, mağduriyet üzerinden bir edebiyat yapılıyor. Yani Bayburt'un bir köyündeki, bir kasabasındaki amcaya gittiler, dediler ki bak amca, şeyler, gavurlar İstanbul'un ortasında Ayasofya'yı elimizden aldılar, biliyor musunuz? Bu ağlanarak böyle bir mitoloji yaratıldı. Herkes üzülüyordu. Sonra müjde gitti. Dediler ki Bayburtlu amca bak, biz burayı tekrar gavurların elinden alacağız falan. Şimdi bunu da televizyonda size göstereceğiz dediler. Yani ben o şeyi gördüğüm zaman kutsal mıydı bilmiyorum. Tuhaf mıydı? Bana tuhaf geldi. Benim ilk çağrışımım adı profesör olan, bu toplumdaki en kutsal, en üst kurum olan, dinsel kurum olan, Diyanet İşleri Başkanı'nın sanki 6 yaşında sünnete götürülen bir çocuğun faytonla şehir gezdirilmesi gibi. Eline de bir asa verirler 6 yaşındaki çocuklar sünnete götürürken, sünnet çocuğu gibi. Eline de bir kılıç vermişler, sallıyor sağa sola. Bakınız, Ayasofya ile Müslümanların yıllardır anlatılan bir zulümden sonra kavuşma anını konuşuyoruz. Hüzünlü bir anını konuşuyoruz. Eğer bu doğruysa, gördüğümüz şey tuhaftı. Kutsal böyle katlediliyor diyorum. Başka bir örnek vereyim. Benim çocukluğumda, ben Müslüman kültürde büyüdüm. Benim çocukluğumda hacı olmak diye bir şey vardı. Hacı olmak insana ahlaki bir sorumluluk yüklerdi. Hacı olmak için insanlar kendilerine gerçekten hacı olup olamayacaklarını şey yaparlardı, sorarlardı. Sonra haca giderlerdi, hacı olurlar. Ya şimdi umreye gitmek selfie çekmek için yapılan şeyin adı. Hani önceki o ahlaki sorumluluk, hacı olmak diye bir şey var mı? Haca gitmek var artık. Bunlar niye oluyor? Ben şeyden söz edeyim size. Bu nasıl oluyor? Bu film nasıl başladı? Bizim gene Anadolu'dan bir mitolojiden örnek vereceğim. Midas, kral Midas. Biz eşek kulaklı Midas olarak öğrendik. Bu Gordion yöresinde bir kral. İşte doğuştan bir şey olduğu için, engel olduğu için bu işte kulaklarını gizlemeye çalışıyor. Eşek kulaklı Midas olarak biliriz. Anadolu'da ki bir mitolojidir. Midas'ın bir özelliği daha var. Tanrılardan bir tanesinin çok sevdiği bir insana bir iyiliği dokunuyor. Ona bir misafir ediyor. İyilik yapıyor. Ondan sonra Tanrı da şey geliyor diyor. Midas'a diyor ki ya sen benden dile ne dilersen dile diyor. Ben senin o dileğini yerine getireceğim. Midas'ın söylediği şey şu. Ben diyor sizden dokunduğum her şeyi altın yapmanızı dilerim. Okey. Ondan sonra tamam diyor. Daha sonra şey Midas ölümde yüzüse gidiyor. Elini dokundurduğu ekmek de altın oluyor. İçmek istediği su da altın oluyor. Artık yaşayamaz hale geliyor. Her taraf altın oluyor. Bunun bizim konumuza ne ilgisi var? Son yıllarda tüm saçmalıklar önüne iki tane ayet konularak kutsal ilan ediyor. Ya çok şey söyleyeceğim. Ben tuhaf bir şey yaşıyoruz. Ben kutsala saygının, kutsalın tekrar yerli yerine oturtulması değerindeyim. Hani bu ülke orta çağdan biliriz. Martin Luther niye çıktı? İşte reformlar yaptı. Orta çağda insanlar, bu papazlar var ya, biz öğrenirken de gülerek öğrendik, alay ederek öğrendik. Bu papazlık kilise var ya, bu kilise, ya ne yapmış biliyor musunuz? Cenneti satmışlar, biliyor musunuz? Parsel parsel. Gülüyorduk. Luther de cehennemi satın almış, kimseye cehenneme sokmuyor falan. Bilirsiniz, gülerek anlatıyorduk bu orta çağda. Türkiye'de televizyonu açın. Online, o bir ahirette kullanılmak üzere malzeme satıyorlar. Ahirette kullanılmak üzere.
Yanmayan kefen, evet.
Söyle, malzeme satıyorlar. Bunu satarken, şunu söyleyeyim. Ben bir mal satarken kapitalizmde bir slogan bulurum. Bir kendime önce bir metin yazarım. Reklam metin yazarım bulurum. Ona para veririm. O bana bir slogan bulur. Ve böylece onu ben televizyonda sunarım. Değil mi? Şimdi burada şimdi nasıl oluyor? Ahmet Erhan'ı bilir misiniz bilmiyorum. Ahmet Erhan'ın bir şiiri vardır. O şiirinde Prometheus'un tanrılardan ateşi çalıp insanlara getiren, insanlık hizmetindeki prometolsun. Bu reklam, çakmak reklamına çıkmasının kendisinde yarattığı hüznü anlatır bu şey. Okey. Ben size bir Türkiye'de bir şey söyleyeyim. Türkiye'de 3 kuruşluk bir mal satabilmek için Kur'an'daki kutsal ayetleri reklam metnine dönüştürdüler. Kastettiğim şey bu. Bu ülkede 3 kuruşluk bir mal alabilmek için peygamberlerin ismini televizyonda reklam olarak görüyorsunuz. Reklamlara çıkarıyorlar peygamberlerin ismini. Ben diyorum ki kutsala tekrar sahip çıkalım. Yani söylediğim şey bu masalsı anlatıyor. Hepimiz öyle bir kaptırdık ki hepimiz masalsı yarışlar içerisindeyiz.
Peki hangi masallar anlatılıyor? Sizin en böyle fark ettiğiniz masallar neler?
Okey, tamam. Şunu şey söyleyeceğim. Don Kişot'u bilirsiniz. Ben size Don Kişot'u anlatayım. Don Kişot'un bir de Şaşan Supansa diye bir yardımcısı vardır. Yani böyle trajik bir filmdir. Cervantes Don Kişot'u yazarken bize ne anlatıyor? Cervantes işte Don Kişot gidiyor mücadeleler ediyor. Yani Don Kişot bizim klasik anlamda anladığımız son kahramandır. Ve Don Kişot bize, Cervantes Don Kişot üzerinden kahramanlıkların bittiğini anlatır. Okey.
Yani bir kahraman diye dönemi de bitiyor, kahramanlıklar bitti. Dönemi de bitiyor.
Kahramanlık bitti. Hı hı. Biri diyebilir ki kardeşim bu gavurlardan bize ne? O Cervantes de kimmiş diyebilir. Okey ben size Köroğlu'dan dedi. Delikli demek çıktı, mertlik bozuldu dedi. Köroğlu'nun bize anlatmak istediği neydi? Artık bizim anladığımız anlamda tarihsel kişilikler öyle ellerine şeyler, kılıç alıp Battal Gazi hikayeleriyle kahramanlıkların bittiğini anlatıyordu. Bugün aşıyı bulan insanlar kahramanlar. Elinde Ayasofya'da kılıç sallayanlar değil. Eğer bunlar Köroğlu'nu anlasalardı, Cervantes'i anlasalardı, aynaya bakıp kendilerini anlasalardı, sünnet çocukları gibi Ayasofya'da kılıç sallamazlardı. Söylemek istediğim şey bu. Bir şeye örnek vereyim. İzine gittim. Bir arkadaş var. Çok sevdiğim bir arkadaş. Yani çok sevdiğim bir arkadaş. Onunla bir hikaye oldu. Ondan önce şu. Ben çocukken sinemaya giderdim. Yani çocukların kendine özgü korkuları vardır biliyor musunuz? Benim de korkularım vardı. Ben sinemaya giderdim. Orada şey vardı. Malkoçoğlu vardı. Siz tanır mısınız? Malkoçoğlu'nu. Ben yıllar çocukken Malkoçoğlu olmak istiyordum. Yani böyle bir hopluyorsunuz 4 metre. Bir kuleden bu kuleye atlıyorsunuz. Bir kılıç yapıyorsunuz 10 kişi yıkıyor. Malkoçoğlu olmayı çok istiyordum. Ben ikinci sınıfa geldiğim zaman yer çekimi kuvveti olduğunu, fiziğin olduğunu öğrendim. Yani Malkoçoğlu'nun olunamayacağını, güzel bir hayal olduğunu, bir masal olduğunu biliyordum. Benim Türkiye'deki akıllı arkadaşımla konuşuyoruz. Dedim ya ne buluyorsun sen bu AKP'den? Abi dedi adam 7 düvele midan okudu. Adam 50 yaşına gelmiş, bilmem ne üniversitesini bitirmiş, karı koca, entelektüel, gazete okuyan adamlar bana Erdoğan'ın 7 düvele meydan okuyan Malkoçoğlu olduğu masalını anlatıyor. Yani.
Peki Şahap Bey, burada şunu sorayım. Neden biz toplum olarak böylesi bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Yani bu psikolojinin altında ne yatıyor? Neden birilerine ya da 7 düvele meydan okumak Türkiye toplumu için önemli bir şey ve ondan güç alınacak bir şey olarak görülüyor. Buradaki sorunun temelinde ne var?
Bakın şey söyleyeceğim. Freud'un şeyi vardır. Bizim narsizm konusunda çok ciddi sorunumuz var. Biz kendimizi nereye koyduğumuzu bilemiyoruz. Yani şimdi benim kendi çocukluğumdan ben kendimi çok önemsediğim için anlatmıyorum. Bir psikanalist olarak en iyi kendimi tanıyorum. Onun için kendimden örnek veriyorum. Bir de başkalarıyla alay edilmiş gibi olmasın kendimle alay değil diye anlatıyorum açıkçası. Ya söyleyeceğim. Ben çocukken annemle babam konuşuyor. Ben o zaman da kitap okuyordum. Aslında çok beceriksiz bir adamdım. Top oynamayı falan beceremediğim için televizyon falan da yoktu. Kasabada oturup kitap okursun. Ne yapacaksınız? Ve bunu çok seviyorlardı. Yetişkinler kitap okuyan insanı severler. Ya bir taraftan severler ama diğer taraftan da sevmezler. Neyse annemle babam şey diyor. Ya bu adam çok büyük oğlan oldu. Bu adam çok büyük. Benim için çok büyük olacak diyorlardı. O arada da bir şey düşürüyordunuz elinizde. Geri zekalı oluyordunuz. Ben aynı cümle içerisinde, bir dakika içerisinde Einstein'ımı ve dünyanın en gerizekalı adamı birden buldum. Şimdi kendimle ilgili ben gerizekalıyım. Ya gerçekten akıllı bir adamım. Hala öyle. Yani şimdi yani gidiyorsunuz o şeyde uçağa binerken bile bord kartı almışsınız. Beklerken bile birbirimizi ittiriyoruz ya. Bor kartı almışken bile biz birbirimizi ittiren bir toplumuz. Ya. Orada birbirimizi ittirirken herkes uyanık olup önce bilmeye çalışıyor. Orada da ya geri zekalı oluyorsunuz ya Einstein oluyorsunuz. Hani her alanda biz bunu talana çevirmeyi çok seviyoruz. Bizim kültürümüzün böyle bir yatkınlığı var. Yani söylediğim bizim çok dengeli bir narsizmimiz yok. Narsizmimizle ilgili fikrimiz yok. Yani bizim Türkler dünyanın en iyi milleti ya. Biz hala sperm ve kan üzerinden ırkçılık yapıyoruz. Hani söylemek, gidip ırkçılara demek istiyorum arkadaşlar. Avrupa'da, dünyada artık modern ırkçılık kültür üzerinden yapılıyor. Yani döl üzerinden falan olmuyor bu işler. Ermeni dölünü falan bırakın. Ya da Kürt piçlerini falan bırakın. Yani kanı falan bırakın. Çünkü kültür üzerinden duruyor. Şeye geldiğimiz zaman şimdi narsizm nereden var bir tane şey? Bir Hristiyan için dünyanın en akıllı ve en güzel dini Hristiyanlık. Yani bir Hristiyan şöyle düşünebilir mi? Ya Müslümanlık daha güzel bir din ama ben kötü bir din olan, daha kötü bir din olan Hristiyan olayım demez. Her inanan kendi dininin en üstün din olduğunu zannediyor. Bu şu demek, bu kolektif kimlikler bize narsizm veriyor. Yani ben Müslüman olduğum için dünyanın en üstün insanı sayıyorum kendimi. Türk olduğum için zaten üstünüm. İç üstüne de bir Müslümanlık. Oh anam oh. Şimdi bir taraf böyle, diğer tarafı da son 300 yıllık yenilgiler tarihi. Teknolojide gelişememişsiniz. Aşıyı bulamamışsınız. Bakınız rezalet diz boy olmuş. Şimdi bir taraftan da biz Einstein'ız. Nasıl, ne yapacağız şimdi? Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? O zaman masala kaçıyoruz. Kendimize masalsı bir dünya bularak.
Yani inkar mı ediyoruz? Gerçekliği inkar edip masallara sığınıyoruz.
Tabii masalların bir özelliği vardır. Masalları anlatırken masallar realitenin sınırları vardır. Benim ömrümün sınırı var, ben öleceğim. Kışın sınırı var, kış bitiyor. Zamanın sınırı, her şeyin sınırı var. Masallar gerçekte var olan sınırların inkarına dayanır. Bir şey söyleyeyim size. Şimdi mesela dilin bir sınırı vardır. Ya İnsanların bile, dünyadaki 8 milyar insanın bile ortak kullandığı bir dil yok. Yani Yunanistan'a gittiğiniz zaman Türkçe'de konuşamıyorsunuz, başka dil başlıyor. Dilin de sınırı var. Masallar öyle değildir. Fable dediğimiz masallarda bulutlar konuşur, dağlar konuşur, aslanla eşek oturur muhabbet ederler, pişti oynarlar ya. Masal sınırların kaldırılması demektir. Yani ama masal anlatılırken bizi önce bir masal alemine sokar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, varlığıyla yokluğu arasında bir tam emin olmadığımız bir hayal alemine soktuğunun habercisi verir. Biz realiteyle, 6 yaşındaki çocuk psikolojisiyle baş etmek, o masalsıyla baş etmek istediğimiz için başımıza biraz da bundan geliyor bir şeyler. Bir örnek daha vereyim. Ben çocuklar yalan söylemekte usta değillerdir. Ya çocukların yalanını çabuk yakalarsınız. Biz yetişkinler çok ustayız. Öyle yalanlar söylüyoruz ki. Yani Trump iktidarı boyunca 22 bin tane yalan söylemiş. Yani Trump'a benim en çok itirazım yer yer Erdoğan'a da doğru yalanlar söylememeleri. Yani mantığa uygun yalan söyleseler insan biraz böyle inanacak yani. Öyle şey ki insan zekasına hakaret eden yalanlar söylediği zaman işin ucu kaçıyor. Neyse. Çocuklar yalan söyleme konusunda uzman değillerdir. Diyelim ki ben mutfakta bir şey bardak kırdım. Kaçıyordum gidiyordum. Annem geliyordu, sen kırdın diyordu. Usta olmadığım için işte annemin yüzüne bakamıyorum, kaçıyorum saklanıyorum. Annem anlıyordu. Okey. Sen kırdın diyordu. Ben diyorum anne nereden bildin? Kuşlar bana söyledi diyor. He? Okey. Daha sonra ben aynı dönemde bir uyurdum. Sabah bayram sabahı kalkardım. Annem bana yatağıma işte bayram günü ayakkabımız yoksa onu bayram günü alırlardı. Yatağımızın kenarına koyarlardı. Biz kalkardık. Aa falan koşar annemize gösterirdik. Aa falan derdi. Allah bunu göndermiş. Dua ettiniz. Bunu da melekler getirmişler. Ben o zaman meleklerin kargo hizmeti yaptığını zannediyorum. Daha sonra işte annem bizim Allah'larımızın iyi olmasını söylüyordu. Ve ben böylece işte meleklerin böyle benim siparişlerime göre kargo hizmeti falan yaptığını falan zannediyordum. Ben bunlara inanmayı ilkokula başladığım zaman meleklerin benim böyle posta dağıtıcısı olmadığını anladım, öğrendim. Size internetten bir şey söyleyeyim. Milyonlarca insanın beğendiği bir dini alim televizyonda anlatıyor. Zelzele oldu diyor. Dedim ki diyor işte o önemli işte onun da bir alimi varmış. O demiş ki zelzele dur. Zelzeleyle zelzelece konuşmuş. Ve zelzele durmuş. Melek gelmiş demiş ki ben Allah'a gittim söyledim. Allah o adam öyle dediyse çok bildiği bir şey vardır. Durdurun zelzeleyi demiş. Ya bu ülkede zelzelece konuşuyor. Yani istediğiniz kadar jeoloji fakültesi kurun ya. Yani zelzelece bilmiyorsanız deprem sorunu çözemezsiniz. Adam bunu, bu adam bunu söyler. Bu ne bileyim yani işte İngiltere'de bir park var diye gidip herkes konuşuyordu.
Hyde Park.
Hyde Park. Oraya gittin çok keyifli yani. Böyle ya. Oraya gidersiniz bunu söylersiniz. Karnavalda bunu anlatırsınız. Yani bu çünkü birkaç kişi de dinler. Ya bunu milyonlarca insan dinlemiş. Milyonlarca insan beğenmiş. Söylediğim şey bunu kutsal değil diye tartışamıyoruz biliyor musunuz? Şimdi İslam açısından baktığınız zaman Tanrı zelzeleyi biliyor. O adamın, o alim adamın öyle söyleyeceğini de biliyor. Zelzeleden sonra ne yapacağını da biliyor. Adam Allah'ın yanlışını mı düzeltiyor ya burada? Bu öyle anlaş, böyle bir şey olabilir mi? Kutsalda böyle bir şey var mı? Yok değil mi? Ama adam söylüyor. Şimdi bunu eleştirdiğiniz zaman kutsalı, dedim ya Midas gibi. Müslümanlar Midas gibi. Her konuyu bu da kutsal konuşamazsın, bu da kutsal konuşamazsın. Önüne de iki ayet koydular. Bu da kutsal konuşamazsın. Artık hiçbir şey konuşamıyoruz. Din, bilim konuşamıyor. Psikoloji konuşulamıyor. Sadece ve sadece anlatan bu saçmalıkların tümünü kutsal diye biz almaya başladık. Bir daha söyle.
Ben peki kutsalım. Şah Bey, peki toplum bundan nasıl olumsuz etkileniyor? Bir zehirlenme yaşıyor elbette bu anlattığınız tabloya göre. Bunun sonuçları ne oluyor? Biz hangi alanlarda bunun sonuçlarını görüyoruz, olumsuz sonuçlarını?
Hanımefendi, siz haritaya baktınız mı dünya haritasına? Dünya haritasında en çok çöl olan yeri neresi? Müslüman coğrafya. İstanbul'da 2 hafta önce camur duasına gizli ya. Yani dediniz ya topluma faydaları. Yani İstanbul'un ortasında yağmur duasına gidildi. İnsanlar inançlarından ötürü kendi bir rasyonaliteden yola çıkarlar değil mi? Bizim kendi İslami anlatımızda da vardı. Önce yani eşeğini bağlayacaksın sonra dua edip Allah'a iman edeceksin. Ne? Müslümanın bir rasyonalitesi falan var. Anlatmak istediğim şey şu. Yani 1500 yıldır kimsenin aklına gelmedi mi? De İstanbul'un ortasında böyle bir şey olabiliyor. Ya internette adam zelzeleyle konuşuyor diyorum. Yani artık zelzele dediğimiz şeyin zelzelece öğrenilerek çözülebileceğine inanan bir toplum var burada. Yani bunu İstanbul'da konuşsak herhalde bize söylenmedi küfür kalmaz.
Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Bilimde geri kalmaya, ekonomide geri kalmaya, kültürde geri kalmaya neden oluyor muhtemelen bu masallara inanmak ve realiteden kopmak. Yani siz hani Türkiye'ye baktığınızda bu kopuşun, bu geri kalmanın boyutlarına dair neler gözlemliyorsunuz?
Ya bizim şeyle alakamız yok yani. Dünyadaki sorunlarla falan alakamız yok. Ya işte bir daha söylüyorum. Bizim Battal Gazi'miz dünyadaki ekonomik sorunları çözdü biliyor musunuz? Bilmem kaç ülkenin borcunu ödemişiz. Amerika'ya biz maske yolladık ya. Hani Avrupa'dan aşıya alamıyoruz. Çinlilerin aşısının derdine düştük de dediniz ya ne oluyor? Şimdi herkes bir kahraman derdinde ve biz kahramanımızı bulmuş durumdayız. Anlatmak istediğim şey artık bir masal dünyasında yaşıyoruz. Realitenin sorunlarını da masalsı anlatıyla çözmeye çalışıyoruz. Bilimden falan uzaklaştık. Bakınız bir daha söylüyorum. Ya geçenlerde bir yerde yazdım da zaten şey söyleyeceğim. Biz önceden sağcılarla solcular birbirlerine kızarlardı, dövüşürlerdi, nefret ederlerdi. Müslümanlarla Müslüman olmayanlar birbirlerine gıcık olurdu. Sünnilerle Aleviler bilmem gıcık olurlardı. Bir şey söyleyeyim. Biz artık birbirimizden nefret ediyoruz, tiksiniyoruz. Tiksiniyoruz. Tiksinmek bir insanın en ilkel nefret etme biçimidir. Biz artık birbirimizden nefret edemiyoruz. Yani siyasi tartışmalarda her sürekli karşılaşıyoruz, tiksintiyle karşılaşıyoruz. Dediniz ya, yani bu toplum artık, peki diyecek, regresyondan söz ettim ya, insanın geriye gitmesi. Tiksinmek bebek olmak demektir. Bebekler konuşamaz. 3 aylık bebek konuşamaz. Bir şeyi istemediğini bebek nasıl belli eder? Kusarak biliyor musunuz? Ona mama verirsiniz. Fazla gelirse kusar. Biz artık öyle bir yere gittik ki artık bebek gibi, bebeğin psikolojisiyle birbirimize davranmaya başladık. Yani şey söyleyeceğim, demin şey dedim ya işte okuyan insan bu toplumda çok yüceltilir, değil mi? Bir tarafı böyledir. Türkiye'de gidin, siz üniversiteyi bitirdiniz mutlaka, değil mi? Üniversiteyi bitirmeyenler konuştuğunuz zaman onlar sizden daha hayat üniversitesini bitirip önünüze geçiyorlar. Hep farkında mısınız? Hayat üniversitesi diye bir şey var, herkes bitiriyor orayı. Yani bir üniversite diploması olmayan bir cumhurbaşkanımız var bizim. Yani niye şaşırıyoruz ki yani? Zaten hayat üniversitesini bitirenler, üniversiteyi bitirenlerden daha bilgililer, daha alimler. Yani onun için de bir üniversite olmasa ne olur? Hayat üniversitesini bitirmiş bir cumhurbaşkanımız var. Problem nerede ya? Ne güzel değil mi? Hep birbirimize uyarız yani.
Peki Şahap Bey, eklemek istediğiniz başka bir husus var mı?
Notlarıma bakayım da ondan sonra sanıyorum sonuna doğru geliyoruz yani. Ha şey diyorum, masallar söyledin dediniz ya. Bu eğer biz masallardan yola çıkarsak bir gene bir masalla bitireyim. Fareli köyün kavalcısı vardır. Bilir misiniz o masalı? Fareli köyün kavalcısı. İşte bir köyü fareler basmış. Ne yapalım ne yapalım? İyi bir kaval çalan birini bulmuşlar. Ondan sonra bu adam işte kaval çalmış, farelerden kurtarmış şey. Yani bugün politika biliyor musunuz? Fareci köyün kavalcısına benziyor. Kim iyi kaval çalarsa, iyi bir melodisi varsa, onun için dombele mi, dembele mi? Kim işte o
Dombra.
dombrayı falan kim ince önce bulursa, kim melodiyi tutturursa arkasına fareleri takıp gidiyor
Peki, yayına katıldığınız için teşekkür ederim Şafer
yani.
Aslan.
Kolay gelsin.
Tamam.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.